Ayrım 20, sayfa 241, İnfazcı Lars Kepler. 50. Bölüm Sığınak. Penelope ve Björn saklandıkları küçük mağarada ne kadar süre beklediklerini bilemiyorlardı. Daha fazla kaçmaya takatleri kalmamıştı. Perişan bir haldeydiler, nöbetleşe uyuyorlardı. İlk başlarda attıkları her adımı kestirebilen adamı hemen enselerinde hissetmiyorlardı artık. Uzun süredir bir ses yoktu adamdan, kestirilmesi imkansız bir seçim yaparak yerleşim yerlerine giden yollardan uzaklaşıp ormanın derinliklerine daldıklarında sırtlarında hissettikleri o ürperti, kanlarını dolduran o ele geçme duygusu yok olmuştu. Penelope annesinin telesekreterine mesaj bırakmayı başarıp başarmadığından emin değildi. Ama Björn'ün teknesini bulmuşlardır artık diye düşünüyordu. Polis bizi aramaya başlamışlardır. Şimdi yapabilecekleri tek şey saklanıp peşlerindeki adama yakalanmamaktı. Hafif eğimli kayaların üzerleri yeşil yosunlarla kaplıydı. Ama saklandıkları küçük mağaranın etrafı çıplaktı. Birçok yerinden su sızıyordu. Burayı bulduklarında gündüzdü, çok sıcaktı. Sızan suları yalamış ve bütün gün orada kalmaya karar vermişlerdi. Ama akşama doğru güneş ağaçların arkasında kaybolup serinlik çöktüğünde uykuya dalmışlardı. Silik anı parçaları ve düşler birbirlerine karışıyordu Penelope'nin zihninde. Parmaklarını basacağı yerler işaretlenmiş küçük kemanıyla Viola'nın göz kırp küçük yıldız şarkısını çaldığını duyuyor, göz kapaklarına nasıl pembe far sürüp aynada yanaklarına nasıl baktığını görüyordu. Soluk soluğa uyandı Penelope. Kollarını dizlerine sarmış olan Björn titriyordu. Üçüncü geceye girerken dayanacak güçleri kalmamıştı. Aç ve bitkindiler. Sığındıkları yerden çıkıp yürümeye başladılar. Su kenarına geldiklerinde şafak sökmek üzereydi. Ufuktaki bulutların kenarları kızarmıştı. Sular mahmur ve parlaktı. Yan yana iki kuğu sessizce kayıyordu suların üzerinden. Suya doğru inerlerken yardım etmek için Penelope'ye elini uzatan Björn'ün yorgunluktan dizlerinin bağı çözüldü birden, sendeledi, kaydı, ancak bir taşa tutunarak doğrulabildi. Boş gözlerle önüne bakan Penelope ayakkabılarını çıkardı, birbirlerine bağlayıp boynuna astı. "Haydi," diye fısıldadı Björn, "yüzeceğiz. Hiçbir şey düşünme, yalnızca yüz." Penelope bekle demek istedi. Yüzebileceğinden emin değildi ama Björn çoktan suya girmişti. Titreyerek adanın karşı tarafına, Stockholm takım adalarının uzaklarına baktı Penelope. Björn'ün arkasından o da suya girdi. Baldır ve kalçalarını soğuk sular sardı. Suyun dibi taşlı, kaygandı, birden derinleşti. Artık tereddüt edemezdi, suya bıraktı kendini. Karşı adanın kıyısına doğru yüzerken kolları sızlıyordu, elbiseleri ağırlaşmıştı. Björn ondan çok ilerideydi. Çok zorlanıyordu Penelope, attığı her kulaç dayanılmaz geliyor, kasları isyan ediyordu. Karşıda kum tepeleri gibi uzanan Kimmend adası vardı. Penelope yorgun ayaklarını sallayarak ilerliyor, suyun üzerinde kalmaya gayret ediyordu. Ağaçların üzerinden sızan güneşin ilk ışıklarıyla gözleri kamaştı, yüzmeyi bıraktı, kollarına hükmedemiyordu artık, kolları pes etmişti. Ağırlaşan elbiseleri suyun altına doğru çekerken son bir gayretle söz geçirebildi kollarına. Suyun üzerine çıktı tekrar, derin bir nefes aldı. Çok korkmuş, yön duygusu kaybolmuştu. Şaşkın gözlerle etrafına bakındı. Çaresizce çırpınarak kendi etrafında döndü. Bağırmamak için zorluyordu kendini. En sonunda 50 metre kadar uzakta Björn'ün başını gördü. Yüzmeye devam etti ama karşı adaya ulaşabileceğinden emin değildi. Boynuna astığı ayakkabılar kulaç atmasını zorlaştırıyordu. Onlardan kurtulmaya çalıştı ama ipleri kolyesine takıldı. En sonunda ayakkabılarıyla birlikte kolyesi de suyun dibine boyladı. Yüzmeye devam etti. Kalp atışlarını bütün bedeninde hissediyordu. Birden kıyıda dikilen Björn'ü gördü. Hemen saklanması gerekirken öylece durmuş Penelope'ye bakıyordu. Peşlerindeki adam belki de şimdi Orn adasının kuzey kıyısında durmuş dürbünle etrafı kolaçan ediyordu. Penelope'nin hareketleri gittikçe yavaşlıyordu. Laktik asit yayılan bacaklarının ağırlaşıp güçten düştüğünü hissediyordu. Yüzmekte çok zorlanıyordu. Kalan mesafe sanki hiç aşılamazmış gibiydi. Kıyıya yaklaşırken suya girip ona doğru yürüyen Björn'ün gözlerinde korku vardı. Penelope artık pes etmek üzereydi. Son bir gayret göstererek birkaç kulaç daha attı ve nihayet ayaklarının yere değdiğini hissetti. Björn elinden tutup çekerek taşlı kıyıya sürükledi Penelope'yi. Saklanmalıyız dedi Penelope soluk soluğa. Ladin ağaçlarının arasına daldılar. Björn'ün yardımıyla yürüyen Penelope bacak ve ayaklarını hissetmiyor, soğuktan tir tir titriyordu. Ormanın içlerine doğru yöneldiler. Durduklarında artık deniz görünmüyordu. Yorgunluktan kendilerini yosun ve yaban yemişlerinin üzerine attılar. Nefesleri düzelirken birbirlerine sarıldılar. Bu böyle gitmez dedi Penelope dişleri titreyerek başını Björn'ün göğsüne dayadı. Birlikte başarırız. Ayağa kalktılar. Birbirlerine destek olarak yürümeye başladılar. Bacakları katılaşmıştı. Attığı her adımda ıslak spor ayakkabılarından sular fışkırıyordu Björn'ün. Penelope'nin ayakları çıplaktı. Islak giysileri sarkıyor, bedeni üşüyordu. Sessizce adanın doğusuna doğru yürüyorlardı. 20 dakika sonra adanın öteki kıyısına ulaştılar. Güneş yükselmiş, durgun deniz ışıldamaya başlamıştı, hava ısınıyordu. Yüksek otların arasında duran bir tenis topu çarptı Penelope'nin gözüne. Kısa bir an durup sanki çok tuhaf bir şeymiş gibi yeşil sarı topa baktı. Başını toptan kaldırdığında karşısındaki evi gördü. Leylak ağaçlarından sık bir çitin arkasında kaybolmuş gibiydi. Kırmızı boyalıydı, verandası denize bakıyordu. Pencere perdeleri kapalıydı. Çardakta mindersiz bir hamak salıncak vardı. Bahçesindeki otlar biçilmemişti. Kapısının girişindeki açık gri taş döşemeye yaşlı elma ağacının bir dalı düşmüştü. ''Evde kimse yok.'' diye fısıldadı Penelope. Her an bir köpek havlaması yahut öfkeli bir ses duymaya hazırlanarak dikkatle yaklaştılar eve. Pencere perdelerinin aralıklarından bir şey görmeye çalışarak etrafını dolaştılar. Kapıyı dikkatle yokladılar, kilitliydi. Penelope etrafa göz gezdirdi. ''İçeri girelim, dinlenmemiz gerek.'' dedi Björn. ''Pencerelerden birinin camını kırıp girelim.'' Duvarın dibinde açık yeşil ince yapraklı bir saksı çiçeği vardı. Penelope saksının içindeki taşlardan birini almak için eğildiğinde burnuna hoş bir lavanta kokusu geldi. Taş plastikten yapılmıştı. Altında küçük bir kapak vardı. Kapağı açıp içindeki anahtarı alan Penelope taşı tekrar saksıya koydu. Kapıyı açıp yerlere ahşap döşeli hole girdiler. Titreyen bacakları sanki bedenini terk edip kaçacakmış gibi geldi Penelope'ye. Dayanacak bir yer aradı. Duvarlar peluş kaplıydı. O kadar yorgun ve açtı ki sanki gerçek bir eve değil de pastadan yapılmış bir masal evine girmiş gibi hissediyordu kendini. Her tarafa çerçevelenmiş imzalı fotoğraflar asılıydı. Siyah, çini mürekkeple atılmıştı imzalar. Birçoğunun yüzünü televizyon programlarından tanıyorlardı. Salondan geçerek mutfağa girdiler. Endişeyle bakınmaya başladılar. ''Burada kalamayız.'' diye fısıldadı Penelope. Björn gidip buzdolabının kapısını açtı. Taze yiyeceklerle doluydu. Sandıklarının aksine ev terk edilmiş değildi. Björn şöyle bir etrafına baktıktan sonra bir paket peynir, yarım salam ve bir paket süt aldı. Penelope kilerde bir baget ile bir paket mısır gevreği buldu. Bageti aceleyle ikiye bölüp aralarına peynir koyarak yemeye başladılar. Kocaman lokmaları yutmakta zorlanıyorlardı. Sütü paketinden içen Björn'ün dudak yanarlarından boynuna süt akıyordu. Peynir ekmeğini tüketip salam ve mısır gevreği yemeye başlayan Penelope, süt paketini Björn'ün elinden alıp başına dikti, boğazı tıkandı, öksürüp tekrar içmeye başladı. Birbirlerine bakarak gergin bir ifadeyle gülümsediler, pencereden uzaklaşıp yemeye devam ettiler. ''Yola çıkmadan önce biraz elbise bakalım.'' dedi Penelope. Giyecek bir şeyler bulmak için evi dolaşırken ısınan midelerinde tuhaf bir karıncalanma hissediyorlardı. Bedenleri faaliyete geçmişti. Kalpleri daha çabuk atıyor, damarlarındaki kan daha hızlı dolaşıyor, karınları ağrıyordu. Büyük yatak odasının bir duvarı, kapıları aynalı gardıropla kaplıydı. Penelope sürme kapılardan birini yana çekti. Bu da ne böyle? Dolabın içi tuhaf kıyafetlerle doluydu. Altın rengi ceketler, sarı bir smokin, siyah parlak pullarla kaplı kuşaklar, string mayolar, kaplan derisi desenli tanga külotlar ve bel hizasında bol tüylü bir kürk. Penelope sürme kapılardan bir diğerini açtı. Burada normal kıyafetler vardı. Gömlekler, ceketler ve pantolonlar. Hızla karıştırıp birkaç kıyafet seçti. Islak kıyafetlerini aceleyle çıkardı. Bir süre aynada çıplak bedenine baktı. Çürük ve mor lekelerle kaplıydı. Siyah saçları saçak saçaktı. Yüzünde yaralar vardı. Tepeden kayarken yüzülen kalçasından kan sızıyordu. Buruşuk bir pantolon, üzerinde daha fazla yulaf ye yazan bir tişört ve örgü bir kazak giydi. Kazak dizlerine kadar iniyordu. Isınmış bedeni gevşemişti, birden ağlamaya başladı ama kısa sürede toparlanıp yanaklarından akan gözyaşlarını sildi. Ayağına uygun ayakkabı bakmak için hole geçti. Bir çift mavi yelkenci çizmesi bulup tekrar yatak odasına döndü. Bir yönüne baktı, çamura bulanmıştı. Islaktı ama halini aldırmadan leylak rengi velur bir pantolon, mavi bir tişört ve geniş yakalı mavi deri bir ceket giydi. Yara bere içindeki ayakları korkunç görünüyor, geçtiği yerlerde kanlı izler bırakıyordu. Penelope'nin gözyaşları tekrar akmaya başladı. Çok yorgundu. Gözyaşlarına karşı koyacak takati yoktu. Bu sonu belirsiz, dehşet dolu kaçışta gözyaşı hep vardı. ''Bütün bunlar başımıza niye geldi?'' diye hıçkırdı. ''Bilemiyorum.'' diye fısıldadı Bjorn. ''Yüzünü bile göremedik. Bizden ne istiyor? Bizimle derdi ne bu adamın? Niçin peşimizde? Bizi niçin öldürmek istiyor?'' Kazağın kollarıyla gözyaşlarını sildi Penelope. ''Bir yandan diyorum ki,'' diye devam etti Penelope, ''belki Viola bir şey yaptı, aptalca bir şey. Şu ilişkisini kestiği arkadaşı Sergey, belki sağlam bir ayakkabı değil, bar fedailiği yaptığını biliyorum.''
''Penny,
yani diyorum Viola o biraz, belki yapılmaması gereken bir şey yaptı.''
''Hayır, yapmadı,'' dedi fısıldar gibi Bjorn.
''Niçin hayır? Bir şey bilmiyoruz ki, beni teselli etmene gerek yok.''
''Ben bir şey itiraf...''
''O adam peşimizdeki, belki yalnızca konuşmak istiyor. Biliyorum, çok saçma bir düşünce. Demek istediğim, ne demek istediğimi bilemiyorum.''
''Penny'' dedi Bjorn ciddi bir ifadeyle, ''bütün bunlar benim yüzümden oldu.'' Penelope'ye baktı, gözleri kanlanmış, solgun yanaklarını ateş basmıştı.
''Bu ne demek şimdi, ne demek istiyorsun?'' dedi Penelope alçak sesle.
Bjorn yutkunarak açıklamaya girişti. ''Çok aptalca bir şey yaptım Penny.''
''Ne yaptın?''
''O fotoğraf. Bütün bunlar o fotoğraf yüzünden başımıza geldi.''
''Hangi fotoğraf? Pancrona ile Rafael Guidi'nin olduğu fotoğraf mı?''
''Evet, Pancrona ile temasa geçtim.'' dedi Bjorn. ''Fotoğraftan bahsettim. Para istediğimi söyledim.'' ''Ama...''
Olamaz diye fısıldayan Penelope gözlerini Bjorn'e dikerek geriledi. Üzerinde su bardağı ve çalar saatin olduğu yatak sehpasına takılarak devirdi.
Penny!
Sus sus diye bağırdı Penelope. Aklım almıyor. Ne diyorsun sen? Ne bok yedin? Bunu nasıl yap? Pancrona'ya para için şantaj mı yaptın? Kafayı mı yedin sen?
''Ama bir dinle. Yaptığımdan pişman oldum. Yanlış bir şey yaptım, biliyorum. Fotoğrafı aldı, fotoğrafı ona yolladım.''
İkisi de sustular. Penelope Bjorn'un söylediklerini anlamaya çalışıyor, kafasında uçuşan düşünceleri bir türlü düzene koyamıyordu. ''O bana ait bir fotoğraftı,'' dedi yavaşça. Düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. ''Önemli bir fotoğraf olabilir, belki önemliydi. Bana güvenen birileri gönderdi onu.'' ''Belki birileri onun hakkında bir şey.''
''Belki tekneyi satmak zorunda kalmam diye düşündüm.'' diye fısıldadı Bjorn, ağlamaklı olmuştu.
''Anlayamıyorum, fotoğrafı Pancrona'ya niçin gönderdin?''
''Çünkü buna mecburdum. Penny, yanlış bir şey yaptığımı anlamıştım. Fotoğrafı ona göndermek zorundaydım.''
''Ama o fotoğraf bende kalmalıydı, anlıyor musun? Ya onu bana gönderenler tekrar isterlerse?'' ''Bu önemli bir konu, silah ticareti. Senin para hesapların bunların yanında hiç kalır. Çok ciddi konular bunlar Bjorn.''
Penelope çaresiz bir ifadeyle baktı Bjorn'a. Sesi yükseldikçe daha dokunaklı bir hal alıyordu. İnsanlarla ilgili konular, hayatlarıyla ilgili beni hayal kırıklığına uğrattın. Sana o kadar kızgınım ki yüzünü dağıtabilirim, dayanamıyorum artık.
Ama Penny, bilmiyordum, nasıl bilebilirdim? Bana bir şey anlatmadın, yalnızca bu fotoğrafın Palm Crowna'nın başını ağrıtacağını söyledin. Bu kadar önemli olduğunu
Ne alakası var diye sözünü kesti Penelope.
Ben yalnızca...
Kapa çeneni diye bağırdı Penelope. Kıvırmana dayanamıyorum. Seni şantajcı, kuş beyinli şantajcı seni. Seni tanıyamamışım. Belki sen de beni tanımamışsın.
Penelope sustu. Bir süre öyle karşı karşıya dikildiler. Bir martı sesi geldi. Onu şikayetçi başka martı sesleri izledi. Buradan çıkmalıyız dedi Björn bitkin bir sesle.
Penelope başını sallarken dış kapının açıldığı duyuldu. Hemen içeri yatak odasına girdiler. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Björn balkon kapısını açmaya çalıştı ama kilitliydi. Penelope elleri titreyerek pencerenin mandallarını kaldırdı ama kaçmak için geç kalmışlardı.
51. Bölüm Kazanan. Penelope nefesini tuttu. Yatak odasının kapısında bir adam duruyordu. Björn kendilerini savunabilecek bir şey arandı.
''Ne haltlar karıştırıyorsunuz burada?'' dedi boğuk bir sesle.
Penelope karşılarındaki adamın onları izleyen adam değil, ev sahibi olduğunu anladı hemen. Kısa boylu, geniş ve biraz şişmandı. Yüzü tanıdıktı. Penelope bu yüzü yıllar önce görmüş gibiydi.
''Esrar keş misiniz?'' dedi adam.
Penelope birden adamın kim olduğunu hatırladı. Ossian Wallenberg'in evine girmişlerdi. Tanınmış bir televizyon simasıydı. 10 yıl önce hafta sonları eğlence programları sunuyordu. Altın Cuma, Yollarda, Aslan Akşamı. Yarışma ağırlıklı programlardı. Altın Cuma programının sonunda hep aynı şey tekrarlanır. Ossian misafirini havaya kaldırırdı. Bunu yaparken gülümseyen yüzü kızarırdı. Rahibe Teresa'yı nasıl havaya kaldırdığını hatırlıyordu Penelope. O narin yaşlı kadının nasıl dehşete kapıldığını, Ossian Wallenberg altın sarısı saçları, abartılı kıyafetlerinin yanı sıra hesaplı kötülüğüyle de ünlenmişti.
''Başımıza bir kaza geldi.'' dedi Björn. ''Polisi haberdar etmeliyiz.''
''Bak sen.'' dedi Ossian kayıtsızca. ''Ne yazık ki yalnızca cep telefonum var.''
''Lütfen bize verir misin? Çok acil.''
Ossian telefonunu çıkarıp şöyle bir baktıktan sonra düğmesine basıp kapattı.
''Ne yapıyorsun?'' dedi Penelope.
''Canım ne bok çekiyorsa onu.''
''Ama o telefona gerçekten ihtiyacımız var.'' dedi Penelope.
''O zaman pin kodunu çözmeniz gerek.'' diye sırıttı Ossian.
''Bu da ne ya?''
Ossian kapının kenarına yaslanıp bir süre Penelope ve Björn'e baktı.
''Diyelim ki birkaç esrarkeş buraya benim küçük evime gelmiş.''
''Biz esrarkeş falan değiliz.''
''Kimin umurunda?'' dedi Ossian.
''Siktir et şunun telefonunu.'' dedi Penelope Björn'e. Hemen oradan ayrılmak istiyordu ama Björn bitkin bir haldeydi. Yanakları ve dudakları solmuştu. Bir elini duvara dayayarak ayakta durabiliyordu.
''Evine böyle girdiğimiz için özür dileriz.'' dedi Björn. ''Aldıklarımızın parasını da ödeyeceğiz. Ama şimdi telefona ihtiyacımız var. Çok acil bir durum. Bizim...''
''Senin adın ne?'' diye sözünü kesti Ossian.
''Björn, güzel ceket bulmuşsun Björn ama kravatı görmedin mi? Bu cekete uygun harika bir kravat var.''
Gardıroba giden Ossian deri bir kravat çıkarıp yavaşça Björn'ün boynuna bağladı.
''O zaman sen ara polisi.'' dedi Penelope. ''İki esrarkeş hırsızı suçüstü yakaladığını söyledi.''
''Aman ne komik.'' dedi Ossian asık bir suratla.
''Senin derdin ne?'' dedi Penelope öfkeyle.
Ossian birkaç adım geriliyip Björn ile Penelope'ye baktı.
''Bu kızdan hoşlanmadım.'' dedi Björn'e. ''Ama sen yakışıklı ve zevk sahibisin. Ceketim sana yakışmış. Bir de şu kızın üzerindeki çirkin kazağa bak. Baykuş Helge'ye benziyor öyle değil mi? İsveçli'ye benzer bir tarafı yok. Daha çok...''
''Yeter artık.'' dedi Björn.
Ossian öfkeli bir yüz ifadesiyle üzerine gidip sanki vuracakmış gibi Björn'ün yüzüne doğru yumruğunu kaldırdı.
''Senin kim olduğunu biliyorum.'' dedi Penelope.
''Güzel.'' dedi Ossian sırıtarak.
Björn meraklı gözlerle bir Penelope'ye bir de adama baktı. Başı dönen Penelope yatağın kenarına oturup nefesini düzenlemeye çalıştı.
''Dur bir.'' dedi Ossian. ''Ben de seni televizyonda gördüm. Tanıdım seni.''
''Birkaç televizyon tartışmasına katıldım.''
''Ve şimdi öldün.'' dedi Ossian gülümseyerek.
Bu tuhaf söz karşısında Penelope'nin bütün bedeni gerildi. Bir yandan adamın ne demek istediğini anlamaya çalışırken diğer yandan gözlerini odada dolaştırarak bir kaçış yolu arıyordu. Duvara tutunarak ayakta duran Bjorn yere çöktü, yüzü bembeyaz olmuş, konuşmaya takati kalmamıştı. ''Eğer bize yardım etmeyeceksen'' dedi Penelope, ''biz de yardım edecek başkalarını bulalım.''
''Elbette yardım edeceğim.'' diye Penelope'nin sözünü kesen Ossian hole gidip bir torbayla geri döndü. Torbadan bir karton sigara ile bir akşam gazetesi çıkardı, gazeteyi yatağın üzerine attı, sigara ve torba ile birlikte mutfağa gitti. Gazetenin ön yüzünde Penelope'nin resmi vardı, Viola ile Björn'ün de. Viola'nın resminin üzerinde öldü, diğerlerinin üzerinde de kayıp yazıyordu. ''Tekne faciası, üç kişinin öldüğünden korkuluyor.'' diye başlık atmışlardı. Penelope'nin aklına hemen annesi geldi, yüzü dehşet ve acı doluydu. Tıpkı cezaevinde yaptığı gibi kollarını göğsünde kavuşturmuş, öylece duruyordu. Yer döşemeleri gıcırdadı, Ossian tekrar yatak odasına döndü. ''Yarışacağız.'' dedi hevesle.
''Nasıl yani?''
''Canım nasıl da yarış istiyor?''
''Yarış.'' diye acı bir gülümseme belirdi bir örnün dudaklarında.
''Yarışın ne olduğunu bilmiyor musun?''
''Tamam da.'' Ossian'a bakan Penelope yaşadıklarından başkaları haberdar olmadığı sürece ne kadar kolay harcanabileceklerini anladı. Başlarına gelenler bilinmediği sürece durumları çok kritikti. Ossian onları rahatlıkla öldürebilirdi. Ne de olsa çoktan ölmüşlerdi.
''Bizim üzerimizde gücünü denemek istiyor.'' dedi Penelope.
''Eğer yarışa katılırsak telefonunu verip pin kodunu söyleyecek misin?'' dedi Bjorn.
''Kazanırsanız'' dedi Ossian gözleri parlayarak.
''Ya kaybedersek?'' dedi Penelope.
20. Ayrımın sonu. Sayfa 252.